Ayrım 29.
Sayfa 274. Doğanların en az yarısını çocuk mezarlarına analar nasıl gömerler? Pisliğin alışkanlığını ben bilirim. Saç belikleri arasında sirkelerin parlak çıtır çıtır durduğu, belki de dünyanın en güzel gözlü kızları için nasıl ölündüğünü de bilirim. Hem bitlenilip hem sohbet edilen kadın toplantılarını bilirim. Kışların dondurucu soğuğundan kaçmanın yollarını, barınaklarının tepelerine bir küçük delik açmakla bulan o insanların türkülerini de bilirim. Dağlar, ceylanlar, sevdalar, hasretler üstünedir. Hayvanlar sayrılaşıp, karınları şişip ölünce insanlarıma basan yılgınlıkla direnme arası şaşkınlığı da bilirim. Yeni yetmelerin, delikanlı olmaya yönelenlerin, ayıp olduğu kadar da gülünç, hatta tiksinç bulabileceğin cinsel bilinçlenmelerini, boşalma deneyimlerini yaşamışlardanım. Sonra bir kadına hiç eksiksiz par par tutulabileceklerini de bilirim. Genç kızların güzelleşmekten caymadıklarını, bir tarafı bakır çalığı kaplardaki suya banıp saçlarını taradıklarını kız ablalarımdan bilirim. Kız abla ne demekmiş dersin, bizlerde nazlatma, övme yerine geçer kız abla. Kız gelin, kız kadın, kız ceren demek. Üstlerinde, başlarında, barınaklarında sakınacakları olmayan insanlardır çoğu. Düğünlerde giyilen döşlükleri işlerken çalak, umutlu olduklarını görmüşümdür. Onların analarının, teyzelerinin eritilmiş, yok edilmiş güzelliklerini, dinçliklerini unutmuşça sürdürdükleri duyguları, isteklenmeleri dipdiridir. Yaşlıların kırıcı yaşama deneyimleri gençliği körletmeye yetmez. Sözle aktarılamayacaklar var. Ancak yaşamayla sahiciliklerine varılır. Mavzer kurşunuyla birbirlerini delik deşik etmelerinin, dalaşmalarının nedenlerini onlardan olanlar anlayıp da bağışlar ancak. Anlatmaya davransam öyle kökten sözler bulabilmeliyim ki, Anadolu insanının ileriye dönük ezilmez cevherine doğru tanıklık edebilmeliyim. Buna henüz gücüm yok. O yıllanmış ihanetlere, unutulmuşluğa, hor görünmeye, iç kıyımlara karşı yine de çocuksu, doğru ve inançlı bir yanları vardır. Benim ilk erkekliğe uyandığım yıllarda hayvanları aşıp kızları tanımanın yolundan geçmişliğim var. Kentlilere çirkin gelen bir şey bu. Kuşkusuz doğru da. Fakat genel evlerden, oradaki acılardan, bazı korkunç çarpıklıklardan daha arıtılmış buluyorum gene de o deneyimlerimi. Ya Emine, ortaokulu bir ilçede okudum. Bakımsız, boz bir dünyaydı orası. Toprak sokaklarında, örtük pencerelerinde aydınlık bile tozlu, ışıltısızdı. Türkiye'nin uç köşeleriydi oralar. Yatırım planlarında hep önde olan, bayındır kentlerimizle aralarında iletişim kurulamazmış duygusu verir. Gülmeyen, uzak yerlere yetişecekmişçe koşturan insanlarından hüzün alan yerlerdir. Sıcak ev ekmeğini bulamaca banıp doyurucu tadından gevşerdim. Lamba ışığında çalıştığım derslerden ne kıvanırdım bilsen. Beni yanlarına bıraktıkları uzak akrabamızın üç göz odalı, çürük, ot kokan evindeydim. Bana düşen işse evin suyunu çekmek, söylendiğinde odun kırmak, toprak sıvamak, gerekince her eksiğe gediye koşmaktı. Gaz çok pahalıydı. Lambayı yakıp çalışmayı hak etmek için bana söylenecek her şeye alabildiğine dikkat kesilirdim. Neyi istiyorlar, daha nasıl işe yararım diye. Evde pek konuşulmazdı. Erkek köyden de bildiğim erkekti. Suskun, bazen birdenbire bağıran, gitmesi gelmesi sorulamayan. Yemeğe ilk o başlardı. Çocuklarsa kimi okula giden, kimi babasının kahvesinde çalışan bildiğin ben gibi çocuklardı. Anaları babaları görmeyince kavgaya tutuşuveren, yüzleri yara yerleriyle süslü, sıska, koca kulaklı, saçları tıraşlı olan çocuklardan da onlarda. Evin tek geçim kaynağı olan kahve, sönük görünüşlü bir kahve içerek saatler boyu yazın toz, kışın çamur içindeki kasaba alanını gözleyen müşterilerin içlerinden birinin "Ya hak çok şükür" dediği yerlerdendi. Gecenin sonu gelirken kıvrılıp uyuyuvermeyi kurduğum ocak kıyılarından, uykularımda bile ezberlediğim derslerden, o yarı karanlık ağır ağır devinen günlerden, bende arta kalanlar bugün bile yılgınlık değildir. Anamgil, kurban ağabeyim, kaldığım yerde yükümü azaltmak için ter, ilik akıtılarak ürettiklerini bildiğim peynir torbalarını, koyun sütünden dövülmüş yağları, sert eskimez kıl çuvalları armağan deyip 3 yıl yolladılar. O yaşadığım günleri büyük bir usluluk dönemi olarak taşıyorum anılarımda. Yaz tatillerinde konukladığım evin kişilerinden boynu bükük beklediğim oluru alır almaz köyüme varışımı topraktan fırlayan bir su patlamasına benzetirdim. Dağlara gökyüzüne kavuşmanın mutluluğuna şimdi nedir denk düşen bilir misin? Can Emine kızarma söyleyeceğim peki. Ben doğduğum yeri, insanlarımı, belki de o zaman henüz açıklayamadığım acıyla katışmış sevgiyle sevmeye başlamıştım. İlçedeki ortaokulun öteki öğrencileri de benden değişik değildi. Memur ailelerinin çocukları da daha mı düzenli ya da bakımlıydılar? Evet, öylediler ya. Yalnız onlar da pek atılgan sayılmazlardı. Ama yakaları temiz, çorapları yırtıksızdı. Öğretmenlerimiz derslere kurgulu bir anlatımla girişiyorlar. Kasabaların sınırlı, atılımsızlık dolu yaşaması yüzlerindeki yağlı ağır çizgilerde beliriyordu. Öylesine ciddi öğretmenlerdi ki bu her davranışımızı korkulu, yanlış yapma kuşkusu içinde geliştirirdi. Şimdi düşünüyorum da öğretmenlerimizin yüzündeki o ağır ciddiyet can sıkıntısıydı. Onların bize diktikleri gözlerindeki dalgınlığa dönen anlamla birden umulmadık bir anda parlayıvermeleri de bize gösterdikleri dikkatten değil, kendi hayatlarının hangi yönde harcandığı hesaplaşmasından geliyordu. Neydi bu Emine? Neydi? İnsanımızdaki bu eksilen yaşama gücü neydi? Okuma yüzdesi en yüksek olan ara sınıflar nasıl böyle içe dönük yetiştiriliyordu? 1923'ten bu yana yaratılan 15 milyon genç böylesine nasıl çarçabuk yaşlanmıştı? Orta ikideydim. Okuma yıllarımda bana en güç gelen sınıflardan biridir. Kenan öğretmen diye bir Türkçeci gelmeye başlamıştı bize. Müthiş bir şiir tutkunuydu. İlk kez o sevgili adamla başlamıştır şiire yönelmem. Öğretmenin canlı bir iletişimle gerçekleşeceğini bilmem de Yunus'u onunla tanımıştık, Nazım'ı da. Güzel, aydınlık bir adamdı. İstanbul ağzını ilk kez ondan hayretle dinlemiştim. Yapacağım, edeceğim, yapacaksınız, olacaksınız. İşte böyle konuşuyordu Kenan öğretmen. Derste birden duruverip arka sırada itişen arkadaşlarımıza bakıyor. Kim sıkıldı, kim çıkmak istiyor diyordu. Biz arkada böylesine bir terbiyesizlik yapabilmiş olanları araştırıyorduk. Tıs kalmıyordu sınıfta. Her sözcüğü özenle toplayıp pırıl pırıl akıtıyordu kulaklarımıza. Sonra bizlere gerçek bir sevgiyle bakıyordu. Çocuklar diyordu. Çocuklar şiir söylemeyi sevin. Anadolu'yu kendinizi üşenmeden tanımayı sürdürün. Çocuklar size neler söylemek isterdim ya, henüz küçüksünüz. Yurdumuzun köklü tarihinde kavgalar vardır, savaşlar vardır. Bizim insanımız suskundur gerçi ya, konuşturmasını bilmek biz okumuşlara düşer. Şimdi kitaplarımızda 25. sayfayı açalım. Biliyorum ki o daha başka şeyler söylemeyi de istiyordu. Son yıl Kurban ağabeyimi çağırmıştı okula. Bu haydar çocuk okusun, okutulsun ne yapıp edip. Peki efendi demişti Kurban ağabeyim başını eğip. Yolunu ararız. Kurban efendi demişti öğretmen Kenan. Haydarımız ahlaklı ve zekidir. Sonra parmağıyla bütün sınıfı işaretleyip hepsini severim ben bunların. Yalnız sevmek yetmez, ne fayda. Ağabeysin. Okut onu. Elini öp ağabeyinin Haydar, o sana destek olacak. Birden ikimizi de sırtımızdan sarmıştı. Kenan öğretmenin yüzü karmakarışıktı. O zaman onu daha da okutmak boynumuzun borcu oluyor. Şehirlilerin gittikleri okullarda biraz sıkıntı çekecek ama, demişti Kenan öğretmen, bu öğretim metodu tam şehir hayatının yararsız sözleri, kavramları, gündelik alışkanlıklarıyla doludur. Şaşar bu aslan öğrencilerim, benim başta ya, önemli değil. Niyesi bu? Ha, öğretmen efendi. Ağabeyim ardından kızarmıştı. Okumuş ak gömlekli biriyle ilk kez bu kadar yakınlıkla laf alıp veriyordu. Kasketini ezip yuvarlayıp dinelmişti yine. Yaşa kurban kardeşim sen demişti öğretmen. Yaşa Emi. Adın nedir efendi demişti ağabeyim. Adını bağışla. Adım Kenan'dır. İşte bu işlerin niyesi niçini çok uzundur. Şehirli kafasıyla döktürülen bu yararı tartışılır kitaplar. Köylü çocuklarımız için zeka ölçüsü olamaz. Haydar'ı lisede bekleyen güçlüklerden biri de şehirlerdir. Burada ayakkabılarıma bakmıştı Kenan öğretmen. Onun bakışı lise müdürününkine hiç benzemiyordu. Üstten alttan yamalanmış, tabanı kabaralı, gürültüsünü kimsenin yadırgamadığı ayakkabılardı onlar. Kışlar şahının yerleşme yerinde insanın giydiği kabaralı da olur, demirli de, çaputlu da. Kenan öğretmen düşünceli düşünceli bağlamıştı konuşmasını. Güçlükler pekala aşılacak kurban kardeş. Yolu bulunacak. Haydar öz ve öz Anadolu'ludur. Tutuculuğu yaşatanların sulbundan gelenlere karşı koyup yürüyeceklerdendir o kurban efendi. Bunu böyle bil. Kirli olduğumu ilk kez o gün düşünmüştüm. Kenan öğretmen olup uzağımdan kendimi, gözleri kor yanışlı, 37 numara ayaklarında 43 numara ayakkabı taşıyan, başı örtüyle çatkılı, sıska çocuğu görmek istedim. Olmadı elbette. Köye varıp dama girerken, has bir herif o Haydar dedi. Öğüdünü tutmak borcumuzdur. Ağabeyimi 10 yaş büyümüş buldum o gün. O da benim gibi kirliydi. Üstü başı yırtıktı. Başındaki kasket ipliklenmişti. Demin öp elini ağabeyinin deyip eli öptürülen, daha çocukluktan kurtulmamış kurbana baktım. İçim yarılmıştı. Benden ancak 2-3 yaş büyük olmasından ötürü evin sorumluluğunu sessizce yüklenen, ellerini gerip dizine dayanarak oturan, anamın taşıp yakınıp yerinmelerini "He ana, yeter ana, yaparız sus ol"larla karşılayan çocuğa saygıyla baktım. Büyüğüm olmayı bilmişti. Elimi iri, kaba avcuna vermiştim. Haydar demişti, o adam pistir, köylüdür demeyip dost sayıp sarıyor kişiyi. Hoca hakkı uludur bilha, yüzümüzü kara etme balacan. Seçil'in İstanbul'a gidiş sabahı kiraz gene görünürlerde yoktu. Büyüklerin çekindiği hastalanma olayı gerçekleşmemiş, Emine ve Kiraz donarken bulunup getirilmelerinin gecesi derin derin uyumuşlar, sabah kalktıklarında küçücük bir kırgınlık bile duymamışlardı vücutlarında. Annesi yine de Emine'nin o gün okula gitmesine engel olmuş, kışın temelli bastırdığını, bir iki güne kalmaz okulların hava muhalefetinden ötürü tatile girebileceklerini söylemişti. Kiraz gene gündelik işlerine dalıp gitmişti. Leylim ninenin adıysa hiç anılmıyordu. Emine ara sıra pencerelere doğru biriken küllü öğle sonu ışıklarını görünce aşağı avluda vurulan bir kapı mandalının sesiyle ürperiyor, o kocamış gövdenin yok olabildiğine bir türlü inanamıyor, düşüncelerimi sezen var mı diye odayı çarçabuk gözden geçiriyordu. Seçil olduğu yerden kopup gitmiş oluyordu çoğunluk. Bazı bir eteği, bazı bir bluzu ona armağan eden annesinin boynuna sarılıp ellerini sevinçle tutarak ilgisini belirtiyordu. Yine de o sır dolu örtülme bozulmuyordu yüzünde. Annesinin gevşeyen adalelerinden ötürü kilo da almadım ama artık bu beni sıkıyor diye sunduğu şeylerden Seçil'in hoşlanmış görünme çabasını anlayamıyordu Emine. Birkaç gece önce Kiraz'ın ayaklarını sevip okşayarak ovan, hepsini şaşılası bir hayrete düşüren kızın aynı kız mı olduğunu Emine çocuk kafasıyla yorulana dek düşünüyordu. Sonunda durumu kavrayıp tanımlayamamanın verdiği uçucu bir karamsarlıkla içini çekiyordu. Emine'den gelen bu derin soluklanmaya aldasının kısacık bakışı Emine'yi utandırıyor, ellerini bitiştirdiği dizlerine eğiyordu başını. Seçil'in gidiş sabahı, Kiraz mutfakta ovulup parlatılması gereken tencerelerle tavaların çoğaldığını öne sürerek çıkmıştı odadan. Taşınma öncesi yatak, perdeler, pirinç mangal, onu babası sarmıştı, radyo, duvardaki resimler toparlanmıştı. Emine'nin belleğinde yıllarca kalmıştı o resimler. Annesinin, babasının öğrencilik yıllarının grup fotoğraflarıydı bunlar. Mezuniyet resimlerindeki birçok küçük yüz, küçük gövde, gülümseyerek dönmüşlerdi çekiciye. Öne eğik vücutlar artlarındaki avluların, yüzyıllık çınar ağaçları, somaki mermer merdivenlerin yayvanlığında uzayan ders arası gürültüleri bile vardı. Emine o fotoğraflara ne zaman baksa o geçmiş zamanı olduğunca duyuyordu sanki. Zil sesleri, geçenekleri dolduruveren öğrencilerin taşkınlığı annesince acaba yeniden hiç anılmıyor muydu? Evde elle taşınabilir daha birçok şey de toparlanmıştı. Sonunda da annesi Seçil'e sormuştu. Sen İstanbul'a götüreceklerini unutmadın değil mi? Hayır anneciğim, her şeyim ne zamandır hazır. Gelecek misin Selahattin uğurlamaya Seçil'i? Bugün Milli Eğitim Müdürü'yle görüşecektin de. Kızımı burada da öperim ben. O İstanbul'a gitse de babasından ayrılmış sayılmaz. Seçil babasına yaklaşmıştı. Güzel yüzü renksizleşiyordu. Kanın Seçil'in yüzünden çekilmesini boynun körpe çizgisizliğine yayılan iki parça kızartıdan izliyordu Emine. Yüreği bilmediği o karartıcı bekleyişle daralıyordu. Seçil giderken beklenmez, yıkıcı, paralayıcı bir olayın patlayıvereceğine inanmaya başlamıştı. Ablası tuhaflaşıyor, alttan alışı, sanki zor engellediği atılımları koyuvermeyişi onu kanırtıp çökertiyordu. Bu uyumlu dal gövdenin can alıcı bir yanlarından olmaz bir yara almasını izliyor gibiydi Emine. Gözle görünmese de ileride seçili dipten doruğa olacak değişmenin başlaması mıydı yoksa bu? Ablası babasına uzanırken daha da soluyor, ellerini koyacak yer bulamıyordu. Peki Emine'den başka gören yok muydu seçildeki bu çarpıcı değişimi? Babası kızının yaldızlı gür saçlarında okşarca gezdirmişti ellerini. Sonra alnına avcuyla dokunmuştu. Eli bir süre seçilin alnında kalmıştı. Kızım benim demişti babası. Kızım kendine iyi bak. Babası seçilin gözlerini arıyor, kızının ötelere takılan bakışlarını Erzurum'un karlarından toparlamak isterce sevecenleşiyordu. Bize hemen mektup yaz, merakta bırakma. Seçil babasına sarılıp yanaklarından öpmüş, sonra başını göğsüne dayamıştı. Bu beklenmez sığınmayı neyle geçiştireceğini bilemeyen babası, annesinin bir an önce yanlarına gelmesini istermişçesine yatak odasına yönelmişti. Annesi eldivenlerini giymeye alabildiğine uzatmıştı. Babasının hafifletmeye çalıştığı vedalaşma işi acılaşıyor, Selahattin Kozlu öğretmen büyük kızının omzuna dayalı başını yeniden okşamaya girişiyordu. Seçil'in sırtındaki ürpermeyi Emine açık seçik görmüştü. Babasından hızla ayrılan Seçil, "Paltomu giyeyim de annemi bekletmeyeyim," demişti pürüzlenmiş sesiyle. Babaları giderken durup annesine konuşacakmış gibi bakmıştı. Annesinin belli belirsiz bir baş sallayışıyla o önemli olabilecek konuşmayı kestiğine yıllar sonra bile inanıyordu Emine. Yanılmış olamazdı. Baş kaldıran çocuğa karşı bu ortak tutum, karı kocanın duygu tanımaz antlaşmasıydı. Annesi yumuşamaya yer olmadığını kocasına başıyla söylemişti. Emine de uğurlamaya katılmada diretince annesi ilkten karşı koymuş, sonra paltomu giyip çıkayım diyen Seçil'in içeride çok kaldığı düşüncesiyle onların odasına yönelirken ''Hadi hazır ol bakalım, yürü sen de'' demişti. ''Sıkıca sarın yalnız.'' Emine de izlemişti annesini. Seçil odada pencerenin önünde ağır ağır sıklaşan tipiyle bakıyordu. Paltosunu bile giymemişti. ''Hadi sene kızım, trene çok vakit yok. Teyzeyi de bekletmeyelim, ayıp olur.'' Annesi kendisinden beklenmeyen, çekingen, arayan, yumuşak bir sesle konuşuyordu. Seçil yüzünü onlardan sakınarak ''Peki anneciğim, şimdi tamam.'' Seçil önde, Emine ile annesi arkada, avluda bekleyen Hademe Kadir'in yanına inerlerken ''Ben Kiraz'a veda etmeliyim anne.'' demişti Seçil. ''Demin konuştunuz ya, tencereleri falan ovuyor o.'' ''Olsun, veda edeyim, bir daha görüşemeyiz belki de.'' ''Hadi canım, deliye bak, Kiraz bizde kalacak, sokağa falan atacak değiliz ya kızı.'' Seçil yukarı fırlayıverince annesi, Emine bir iki basamak daha inip durmuşlardı. Ev sessizdi. Dışarıda onları istasyona götürecek arabanın atları kişniyordu. At sesleri Emine'yi sarsmıştı. Yeni, değişik bir günün evlerinde, yaşayışlarında oluşan başkalaşmanın ürküntüsüydü belki de o sarsıntı. Taş avlunun kuytuluğunu araştırırken bu duygu daha da somutlaşıyordu. Geçmiş günlerde nazik kadın, Kiraz ve Emine'nin birlikte baktığı her yön, şimdi yeniden alev başlarıyla süslü ocağın yalımlarında cap canlı dönenip duruyorlardı. Atların huysuz ayak tepişleri büyüyor, karları sürüyüp geçen kızakların çıngıraklarını bastırıyordu. Sapaklarda buzlaşmamış tepecikleri nal vuruşlarıyla savuruveren sağrıları dolu, ipince gergin bacaklı atlar duruverip eşinerek nazik kadını, Kiraz'ı, Emine'yi, belki de Leylim Nine'yi bekliyorlardı. Emine, Seçil gelene değin avlunun bir köşesine kuruluveren, çözülüp fırlayan geçmişin canlılığını, içine kakılışını tutkuyla izliyordu. Düşle gerçek arasındaki gizemli kurgunun vuruşu gözlerine teptiğinde niye yaptığını bilmeden başını annesinin kalçalarına dayayıvermişti. Sığındığı ılıklığın duyarlılığını keskinleştirmesinden ötürü artık yan gözle bile o loşluğu görmeye cesaret edemiyor, yine de burnuna bir çıra kokusu vuruyordu. Annesi başını sıvazlayarak ''Ne var ortanca?'' demişti. ''Üşüdün mü? Seçil ablam nerede kaldı?'' Hademe Kadir'i unutmuşlardı. Adam oracıkta kuytuluğun ıssızlığına karışıp gitmiş, dimdik duruyordu. ''Daha çok vakit var öğretmen hanım,'' demişti Kadir. ''Tren az gecikecek.'' Kadir'in orada olduğunu bildikleri halde dalgınlıklarını kesiveren canlılık belirtisi sesi duymak ana kızı rahatlatmış gibiydi. ''Hadi Seçil!'' diye bağırmıştı yukarı annesi. ''Hadi gecikeceğiz, ne bu böyle?'' Seçil merdivenlerden inerken kolları omuzları üstüne denk gelmeyen paltosuyla korunma isteği veren bir küçük kızdı yine. Emine burnunu daha sık çekmeye başlamıştı. Annesi araştırıcı bakışlarıyla Emine'yi süzerken Seçil'e ''Niçin geciktin yavrum?'' demişti. ''Ne bitmez vedalaşma bu böyle?'' Seçil gülümseyerek susmuştu. Emine'nin burun çekişlerini annesi birden görmüşçe ''Bak ortanca senin gidişine pek çok üzülüyor.'' ''Sanırım bu bizim ortancanın özelliği olacak, başkalarını dert edinmek.'' ''O başkası değil ki.'' demişti Emine. ''Ablam o, hem de küçük ablam.'' Annesi, Kadir, Seçil, Emine sokağa çıktıklarında artlarından sessizce süzülüp onlara bakan cılız vücudu, kara gözleri görmemişlerdi. Kapı örtülür örtülmez evde ağıtla konuşma arası bir ezgi başlamıştı. Sözleri karlı dağlara, öksüzlüğe, ayrılığa, ölüme dair olan bu ağıdı söyleyenlerden öte duyan yoktu. Çıngırakların kesici tınılarından, karın kendine özgü sesleri emen, dingin duvarlarının arasından geçiyorlardı. Yola koyulurlarken ilk hız için atlar kırbaçlandığında pencerelere bakmıştı Emine. Perdelerinin yerine bir iki uydurma gazete kağıdı gerilmiş camların ardındaki bildik gölgeyi görür gibi olmuştu. Kirazdı o elbet. Neden saklansındı peki? Yüzlerini serpeleyen kar çiçeklerini suskuyla izleyip konuşmadan istasyona varmışlardı. Tren perona yeni giriyordu daha. Lokomotifin buharları soğuğa vurdukça top top ıslak bulutlar oluşuyordu. Emine sabahtan beri içini tırmalayan o ağırlığın bağrından kalktığını sezmişti. Seçil, annesi Hademe Kadir, Seçil'in birlikte yolculuk edeceği teyzenin yakınlarını araştırdıktan sonra Seçil'in gezi yoldaşı olacak yaşlı kadını, kızıyla damadını bulmuşlardı. Girilecek vagonu belirler belirlemez büyüklerin konuşmaları başlamıştı. Tam yola çıkma zamanıydı doğrusu. Kışı bitti sanmak doğru mu? Asıl şimdi bastırıyor. Tabii, haklısınız. Doğunun karayolları bir yana bütün ulaşım kapanabilir. Ah İstanbul bir yerlere benzemez değil mi? Bu ortancanız mı? Maşallah pek çalışkanmış. Seçil kızımızın üstü başı kalın mı? Yolumuz kısa değil. Karşılayıcısı olacak mı? Elbette teyzesi biliyor. Şeftir kendisi. Gerçi işi başından falan aşkın ya. Olmazsa anneannesinin yanına daire görevlilerinden birini katıp yollar. Onun çalışması da çekilir şey değil. Vazgeç kardeşim, helak oldun diyorum. İhtiyaçtan değil inanın bu çalışması.